kıymetli dinleyiciler, stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Kıvanç Sezer bizlerle. Kıvanç Sezer, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sinema Topluluğu tarafından film gösterimi ve kendisiyle söyleşi yapılması amacıyla üniversitemize davet edildi ve şimdi buradalar stüdyomuza da. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Öncesinde kendisini radyomuzda ağırlıyoruz ve Kıvanç Sezer kimdir diye ilk soruyla başlıyoruz.
Ben bir sinemacıyım. Film yazıyorum, film yönetiyorum, filmler üzerine düşünüyorum. Yaklaşık 10 yıldır 3 uzun metraj projem oldu. Onun haricinde farklı çalışmalarımız, projelerimiz, geliştirdiğimiz, çeşitli yerlere sunduğumuz projelerimiz var. Böyle diyebilirim kısaca.
Evet. 1982 Ankara doğumlu olduğunuzu ve Ege Üniversitesi'nde bir mühendislik eğitimi sonrasında da İtalya'da 2 yıl boyunca sinema ile ilgili eğitim aldığınızı biliyoruz. Sonrasında da ilk filminiz 2016 yılında Babamın Kanatları ve bu bol ödüllü bir film. Evet. Ondan da bize bahsederseniz.
Şimdi şöyle bahsedeyim. Aslında Babamın Kanatları, Küçük Şeyler ve ondan sonra çekmeyi planladığım 3 filmle aslında bir üçleme hayata geçirmek istemiştim. Babamın Kanatları, İstanbul'daki bu çılgın kentleşme, konut meselesi, konut hakkı, yaşam hakkı, çalışma hakkı gibi şeyleri merkeze alan bir üçlemenin içinde ilk film olarak bir inşaat işçilerinin hayatına bakar ve inşaatında çalıştıkları ve almaları mümkün olmayan inşaatın içindeki o zorlukları, hayal kırıklıklarını ve zorlu deneyimleri ve umutları anlatan bir filmdir Babamın Kanatları. Daha sonra çektiğim ikinci filmde de bu sefer o konuttan, o toplu konuttan ev alan, o siteden ev alan bir orta sınıf, bir çiftin işte adamın işsiz kalması üzerine yaşadıkları evliliğe dair, hayata dair gitgelleri ele alıyor. Ve aslında üçüncü film olarak da 8x8'den önce başka bir projem vardı. Fakat çeşitli sebeplerden o hayata geçmedi. Ve böyle bir ara proje olarak 8x8 ile seyircinin karşısına çıktım diyebilirim.
Evet, tabii özellikle Babamın Kanatları Türkiye'de işçi hakları ve emek sömürüsü üzerine güçlü bir toplumsal eleştiri sunduğu için o dönemde çok dikkat çekmişti ve biraz önce söylediğim gibi çok ödül aldı. Bu filmin ödül aldığı benim notlarımda 23. Adana Altın Koza Film Festivali, SİAD En İyi Film, 23. Adana Altın Koza Film Festivali, Yılmaz Güney Ödülü, 53. Altın Portakal Film Festivali, En İyi İlk Film gibi birçok ödül almış. Buradan da bu ödüller için sizi ve tüm emeği geçenleri ayrıca kutlayalım.
Teşekkür ederim.
Babamın Kanatları'ndan sonra Küçük Şeyler. Ondan sonra bir projemiz daha vardı. 8x8. Bugün burada üniversitemizde göstereceğiz.
Evet. Bizim filmimiz Eylül ayında vizyona girdi aslında. Böyle bir sınırlı şehirlerde, sınırlı bir süre, bir ay kadar vizyonda kaldık. Ama sonrasında da işte çeşitli gösterimler, çeşitli festivaller, yurt içi, yurt dışı, festivallerde seyirciyle buluşuyor. Gidebildiğim festivallere ben de gidiyorum, katılıyorum ve zaten hani en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu festival veyahut da vizyon neyse. Gösterimlere gitmeyi, orada seyirciyle buluşmayı, seyircinin reaksiyonlarını, övgülerini, yergilerini birinci elden duymayı seviyorum ve o buluşmaları da kendimce önemsiyorum. O yüzden de işte buraya davet edilince de hani seve seve atladım geldim.
Vallahi biz de çok mutlu olduk geldiğiniz için. Tabii Edirne'de 3 filminizin de gösteriminin yapıldığını biliyorum. Bu bahsetmiş olduğumuz 3 filmde Edirne'de gösterildi.
Gösterildi. Üçüne de geldim. Söyleşi yaptık. Küçük Şeyleri yine burada Trakya Üniversitesi'nde o dönemki sinema topluluğu gösterdi. 8x8 bugün gösteriyoruz. Yani ben Edirne'ye ara ara geldim. Daha önce başka vesilelerle de geldim. Her gelişimde de keyifli anlar yaşadığım, sevdiğim. Hani böyle daha sık bazı şehirler vardı. Çok sık gidemezsiniz ama keşke daha sık orada olsam. Yani orada da diye eğlenceli bir şeyler oluyor herhalde. Hissiyatı veren bir şehir bana her zaman için.
Vallahi biz burada doğup büyüyen insanlar olarak bunun için de ayrıca mutlu olduk. Edirne'yi gezebildiniz mi daha önce geldiğiniz, gittiğiniz zamanlar?
Evet.
Edirne ile ilgili aklınızda olumlu düşünceler olduğunu görüyorum.
Evet. Turistik vesilelerle, yani turistik geziler yaptık ama hani beni daha çok böyle çeken hani insanlarla sohbet etmek oluyor. Çünkü burada bence asıl Edirne'nin şey tarafı o. Yani buradaki insanın o hani işte Balkanlara özgü yaşama sevinci, eğlencesi ve felsefesi diyeyim. Bana her zaman için enerji veriyor.
Çok iyi, çok vallahi mutlu olduk bunları duymaktan. 8x8 filminin hikayesi, çıkış noktası.
Evet. 8x8 aslında benim için şöyle bir yerden doğdu. Bu bir çok dar bir mekanda, bir evde geçen. Onu da işte Riva'da çektik, İstanbul Riva'da çektik. Böyle bir Airbnb evinde geçen ve birazcık böyle hani gerilim ve şey dolu. Hani oraya tatil için gelen bir çiftin bir şeyle karşılaşması, intihar teşebbüsünde bulunmuş biriyle böyle kanlar içinde biriyle karşılaşıp daha sonra bir şekilde bu insana yardım edip ve birazcık ilişkilerinin çok da kritik bir döneminde bu insanın da onların hayatına girdiği böyle biraz ilişkiler üzerine, işte toksik ilişkiler üzerine biraz böyle hani düşündüğüm, kafa yorduğum şeyleri tartıştığım, ondan sonra böyle yer yer gerilimli, yer yer böyle bir tuhaf bir mizah duygusunun da hikayeye eşlik ettiği ve böyle bir günde geçen, tek mekanda geçen, işte basit ama işte hani seyir zevkinin yüksek olması için elimizden geleni yaptığımız bir film 8x8. 3 kişi var. Birisi işte 3 tane oyuncumuz var zaten. Ali Can Yücesoy, Halil Babür ve Ece Yüksel'in canlandırdığı 3 karakterimiz var. Biraz onlara ve o ilişkinin temelinde gidiyor. Böyle bir filmimiz 8x8.
Evet. Peki Türkiye'de sinemacılık zor mu? Ne diyorsunuz?
Valla Türkiye'de her şey zor. Her şey zor. Yani bugün Türkiye'de kime dokunsanız, hangi sektörden ne yaparsa yapsın, kime dokunsanız bina işitirsiniz. Sinemacılık da bundan azade değil. Sadece bence tek farkı özellikle bağımsız sinema yapmanın yapabiliyorsak. Evet. Eğer bağımsızsak gerçekten. Hani o da şüpheli ama yani bunu yapabiliyorsak bunun en azından bir şey bir tatmini var. Manevi bir tatmini var. Yani evet. Ben çünkü hikaye anlatmaya çok inanırım. Onun gücüne, insanların yüreğine dokunması gücüne çok inanırım. Ve bunun üzerinden kendimizi sağaltmamıza, kendimizi iyileştirmemize, kendi açmazlarımızı görmemize, birazcık seyirciyi ayna tutmak, birazcık onu düşündürtmek, hayattaki meselelerimize dair onu çok önemsiyorum. O yüzden de bunu yapabiliyor olmanın, bundan da bir manevi tatmin alıyor olmanın ayrıcalığı var sinema yapmakta ama onun haricindeki bütün kısmı tamamen çile yani öyle evet, söyleyeyim.
Tahmin ediyorum. Benim de yakın zamanda Edirne'de çekilen bir sinema filminde benim Edirne türküleriyle ilgili bir albüm var ve bu Edirne'de çekileceği için onları kullanmak istediler. Hı. Orada bir de oyunculuk teklif ettiler. Hiç öyle bir tecrübem yoktu. O bahsetmiş olduğunuz çileyi sonuna kadar yaşadım açıkçası. Çok yorucuydu yani kendi adıma.
Yani set benim için işin en güzel kısmı. Yani doğru, benim için pastanın üzerindeki krema set. Benim sıkıntılarım oraya gelene kadar ki. Yani oraya geldikten sonra çünkü evet hani çok tekrarlar var, yorucu işte tabii. Uzun saatler çalışıyor vesaire vesaire ama çok yaşayan canlı bir şey var ama yani o işi yani o keki pişirmek, onu yakmamak vesaire vesaire oralar hani
ön hazırlık çok evet, daha meşakkatli diyorsunuz.
Çok meşakkatli. Yani çünkü şunlar olabiliyor. Şimdi mesela siz diyelim ki orada hani artık başlamış bir seti görüyorsunuz ama mesela bazen şu olabiliyor, bir şey yaratmak istiyorsunuz ve atıyorum bir yılınızı, iki yılınızı onun senaryosuna, işte bir yapım stratejisine vesaire buna ayırıyorsunuz ve günün sonunda olmuyor, çekemiyorsunuz. Yani mesela bunun yarattığı yıkım çok daha fazla. Dolayısıyla bir hani bir yönetmen, işte yazar, yönetmen, yapımcı hani bizim hani bağımsız sinemada genelde bu roller iç içedir.
Evet.
O sürece baktığınız zaman hani o sürecin içindeki zorlukları biraz daha o tarafta ama dediğim gibi tabii kendine özgü bir şey, bir şeyi olduğu için de diğer taraftan da olumlu şeyler de var.
Müzikte de öyle biliyorsunuz. O hazırlık aşaması, provalarından tutun organize edilmesine, işte müzisyenler, ses, ışık. Tabii o sahneye çıktıktan sonra bir şekilde artık o iş orada yürüyor ama yapım aşaması...
Ama müthiş
aşaması,
bir tatmin değil mi?
Kesinlikle. Yani. Kesinlikle.
Benim mesela müzisyenlere imrendiğim kısım odur.
Evet, çok.
Çok böyle hani... insanın yaparken çok tatmin olduğu ve kesinlikle. O tatmini de çevresine yaydığı, bunun üzerinden böyle yani yaşamı güzelleştiren bir şey. Dolayısıyla benim bütün müzisyenlere hayranım. Yani.
Teşekkür ederiz. Benim en mutlu olduğum alan diyebilirim yani. İşte akademik çalışmalar, şimdi bir de radyo var hayatımızda. ama orası başka bir alan, başka bir yer gerçekten. Evet. Bir de sevgili Kıvanç Sezer, size son dönemde ciddi bir gelişme gösteren yapay zeka ve sinema konusunu sorsam. Hı hı. Bununla ilgili de yakın zamanda bir tecrübem oldu. Kitabım için bestelediğim şarkıya bir arkadaşımız yapay zeka ile klip yaptı. Ben o klibi gördükten sonra şok oldum desem yeri var. Hiçbir prodüksiyona, hiçbir oyuncuya gerek kalmadan o klip bitti. Daha sonrası için neler olabileceği konusunda açıkçası beni ürküttü. Hele hele sizin gibi bu alanda emek veren insanlar için. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Birçok veçesi var yapay zekanın. Birçok kullanım alanı var. Bence birçok o kullanım alanının çoğunda da hayatımızı kolaylaştırıyor. Alınırsa, bu yönüyle kullanılırsa bence asıl rekabeti, asıl zorluğu ve büyük bütçeli projelerde, yani işte Hollywood, Hollywood'ların büyük prodüksiyonları, Türkiye'deki büyük prodüksiyonlar. Yani artık büyük prodüksiyon denen şey muhtemelen hani önümüzdeki yıllarda çoğunluk yapay zekayla yapılacak. Onun için henüz daha teknik açıdan işte kullanılan uygulamaların, kullanılan neyse yani işte Clink vesaire gibi şeyler var. Onların henüz daha tam anlamıyla yapacak bir noktada olmadığını ama dediğiniz gibi insanları şaşırtacak noktada olduğunu ben de düşünüyorum. Beni de şaşırtıyor ama yani aslında bu bütün alanlar için, akademi için de geçerli. Yani belli bazı spesifik sektörler dışında, yani sonuçta köfteyi yapay zeka yapmayacak, onu biliyoruz. Evet. Köfte yapacak olan insanlar köfteyi yapmaya devam edecekler. Ama özellikle entelektüel alanda, entelektüel olarak üretilen faaliyetlerde, dijital faaliyetlerde ciddi oranda etkileyecek. Fakat ben hani işin şey tarafından, yani işin fikir boyutuyla, yani bizim gibi insanların o fikri her zaman için savunarak ve bunu da bir yardımcı olarak kullanarak bu işi ilerletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani herkes işi tarafından anlamaya, uygulamaya, entegre etmeye çalışıyor bizim sektörün içinde de. Hollywood'da mesela senaristler ve işte oyuncuların böyle bir grevi olmuştu birkaç yıl önce. Bir yapay zekayla imaj ve şeyi çoğaltma, yani oradaki haklar anlamında, o insanların hakları anlamında böyle bir şey yapmışlar. Yani sonuçta şu, hani yapımcılarla diğer insanlar arasındaki ilişkilerde bir çetrefillenme yaratacaktır. Ama dediğim gibi ben sonuçta bu bir algoritma. O algoritmayı çalıştıran da insan ve hani ben bu konuda çok böyle umutsuz ya da kötümser değilim.
Fikir üreten, düşünen noktada olduğunuz için gerçekten öyle. Öyle olmasını da umut ediyorum.
Ben mesela yani denemek için hani ChatGPT ile yani atıyorum biraz böyle oturdum, hı-hı, karşılıklı sohbet ettim ve şunu fark ettim yani. Evet, yani kendi içinde o şeyi çok fazla, yani nasıl söyleyeyim, bir akıl yürütme ve işte kendi algoritması çerçevesinde çok yardımcı bir unsur. Ama mesela bir süre sonra baktım ki mesela ne desem, nasıl saçma, hı, sapan bir fikir ortaya atıyorum mesela. Hepsine bir şekilde bir kulp bulmaya çalışıyor. Tabii. İşte orada insan evet, zihni, canım ne alakası var? Olur mu evet, öyle şeyi söyleyen insan zihni. Dolayısıyla evet, da o hala önemini koruyor.
Tabii teknolojinin gelişmesi birçok yere etkileyecek ama ben de sizle aynı fikirdeyim ve aynı umut taşıyorum. Fikir üreten insan fikir üretmeye devam ettiği evet, durumunda. Evet. Projeler dedik, projeleri insan üretecek dedik. Sevgili Kıvanç Sezer'in yeni projeleri var mı?
Vallahi onlardan da konuşalım. Çok var. Birkaç şeyi aynı anda yazıyorum. Çünkü bunun da sebebi bir tanesi olmazsa diğerini devreye sokmak gibi. Çünkü bizim sektörde de maliyetler inanılmaz yükseldi. O yüzden de o şey süreçleri, yapım süreçleri çok çetrefillendi. Böyle birkaç tane projem var. Bakalım hangisi önden yetişirse onunla başlayacağız.
Evet, üçleme demiştiniz. O üçüncü var mı? Üçüncüsü, o kenarda evet, duruyor mesela.
Duruyor. Şu anda evet, o pişme aşamasında.
Siz onu söylerken ben de adı Kadın Türküler diye bir albümümüz vardı. Bizim, hı-hı, kadın isimli Balkan Türküleri var. Ayşem, Fatmam, Huriyem, Nuriyem, Pakizem, evet, Süleyman. Bir de ben bunun adı adam türkülerini, Mustafa'm, Hasan'ım, Hüseyin'im, Osman'ım gibi olanları var bunun. Bir kenarda duruyor şimdi. Siz onu deyince ikili üçlü falan diye benim de o proje aklıma geldi. Böyle.
Güzel projeymiş. Yani evet, biraz bizdeki şeyde de bazen belli olmuyor işte. Hani evet, bazen birkaç şeyle beraber yürümek gerekiyor. Ondan sonra da biraz somutlaşınca hani oraya tamamen odaklanma gibi.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Üniversitemizdeki etkinlikle ilgili bir mesajınız, bu sektörde olmak isteyen öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, edinenlere öneriniz, söylemek istedikleriniz var mı?
Hayallerinin peşinden gitsinler. Bu dünyaya bir kez geliyorlar. Kendilerinden umutlarını hiçbir zaman yitirmesinler.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizlerle tanışmak, sohbet etmek çok keyifli.
Aynen, bizim için de aynı şey geçerli. Kıymetli dinleyiciler, yönetmen ve senarist sevgili Kıvanç Sezer, üniversitemizde bir etkinlik için Edirne'ye geldi ve radyomuzda konuğumuz oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.